Mopushane Çeşmesi, 10. ayrım, sayfa 152. Nefes kalmadı bende dedi. Benim yerime geçebilir misin? Dur bakalım bir deneyelim. Daracık toprak oluk içinde birbirlerini ezercesine yer değiştirdiler. Bu sefer Tevfik, yarı beline kadar meydana çıkmış cesedin çevresini daha çok açabilmek için yumuşak toprağı bütün gücüyle eşelemeye başladı. Ara sıra eline gelen irice taş parçalarının nefes darlığı içinde çırpınan Beşir'e uzatıyordu. Bu insanüstü didişme epeyce sürdü. Ama bu didişme içinde Yunan Hasan önemini yarı yarıya yitirmişti. Bir dost ölüsünün yanı başında kurtuluş için çırpınmanın tükenmek bilmeyen gücüyle kazıyorlardı. Çamurlanmış Hasan şimdi dostlar ile kucak kucağıydı. Cesedin göğsünün üstüne yatmış olan Tevfik, onun karnına, bacaklarına yapışmış gibi duran Beşir'e ikide bir çıkışıyor, "Durma ulan haydi, dönüşü yok bu yolun" diye homurdanıyordu. Bir ara Yunan Hasan'ın toprağı kazmak için kullandığı demir Tevfik'in eline geçti. Bu ona daha çok umut, daha çok güç verdi. Toprak da gitgide sertleşiyordu. Hasan oraya kadar kazmıştı ama ondan sonrası bir sırdı. Öyle bir sır ki belki de önlerine açılacak delik onlar için bir ölüm çukurunun karanlık ağzı olabilirdi. Yunan Hasan'ın kafasının dibinde kocaman bir taş vardı. Tevfik bunu oynatmaya çalıştı. Başaramayınca gene tünelin tavanından işlemeye başladı. Kollarında derman kalmamıştı. Sırt üstü yatıp gözlerini yumarak tırnaklar ile toprağı parçalar gibi kazıyordu. Kimi vakitte kafası Yunan Hasan'ın kafası ile yanak yanağa geliyordu. Ölümle hayat ancak belli gerçekler içinde bu derece soğukkanlı bir ortaklık kurabilirdi. O dramatik tablo içinde iki insanın yaşama uğruna böylesine çırpınması gerçekten korkunç oluyordu. Uyuşmuş bir bilinçle yapılan bu savaş belki iki, belki de üç saat sürdü. Artık Yunan Hasan'ın ölüsü adam akıllı geride kalmıştı. O küçücük lağım içinde havasızlıktan boğulmamak için ikisi de sanki birer canavar kesilmişti. Bu didişme içinde dalga dalga yükselen yaşama hırsının yanı sıra gitgide azalan bir umut ürpertisi, güçsüzlük halinde kollarını, boyunlarını, omuzlarını, tekmil vücutlarını çökertiyordu. Hasiyetli Beşir başını toprakların üstüne bıraktı. "Ölüyorum" dedi. "Gayrı yeter, tükendim kaldım." Tevfik inler gibi konuşuyordu. "Ölme Beşir, ölme kardeşim. Yüreğini Allah'a ver, ona güven." Ve boyuna toprakları bıçaklıyordu. Beşir yattığı yerde kazılmış toprağı parmaklarını tırmık yaparak geriye doğru çekiyordu. Bir ara Tevfik'in önünde bir toprak çöküntüsü oldu. Bir saniyeye sıkışan anlatılmaz bir dehşetin peşi sıra Tevfik'in sevinçten çeneleri katılaştı. Hava görünmüştü, kapı açılmıştı. Boğulur gibi soluyan Beşir yattığı yerden doğrulmaya çalıştı. Gözlerine inanamıyordu, tamamdı. Yüzüne çarpan gece aydınlığı içinde Tevfik'in kolunu tuttu. Belli belirsiz bir fısıltı halinde "Dur" dedi. "Kafanı birdenbire çıkarma, temkinli bak, neresi olduğunu anlamaya çalış." Tevfik iki elini birbirine kenetleyerek önüne boşalan toprak yığınını kepçeleyerek tekrar çabalamaya başladı. Beşir de o bitkin, o perişan haliyle toprağı kendi vücudunun altına alarak Tevfik'e yardım ediyordu. Beriki yavaş yavaş deliğe doğru kaydı. Başını pusuda beklemesi gerekli olanların mavzerinden korumak tasasıyla santim santim dışarı çıkararak nereye ulaştıklarını anlamaya çalıştı. Yunan Hasan'ın emeklerine katılan umutları onları aldatmamıştı. Üçüncü jandarma kulesinin böğrüne gelmişlerdi. Tevfik gecenin sessizliği içinde hızlı nefes almaktan bile korkuyordu. Karşıki tepenin yamaçları kurşuni bir sis halinde görünüyor, kendi önlerine açılan yepyeni bir dünyanın kapısında hayat onların yüreğine sonsuz bir umut spazmı halinde doluyordu. O vakit Beşir karanlık lağımın içinde Tevfik'in paçasına yapıştı. "Hiç" dedi, "Yunan Hasan'ı bırakamayız. Merdin bu türlüsünü namert eline vermek bize yakışmaz." Öteki büsbütün şaşırdı. "Nereye götüreceğiz?" "Hiç olmasa dereye kadar götüreceğiz. Bari ölüsü hürriyetin tadını tatsın." Tevfik'in karşılığını beklemeden toprakların içinde gerisin geriye kaymaya başladı. Yunan Hasan'ın ıslak toprağa yarı yarıya gömülmüş vücudunu buldu. Sağ elinin bileğinden yakalayarak çekmeye çalıştı. Kımıldatmak epeyce güçtü. Ayaklarını tünelin yan çıkıntılarına dayayıp bir daha yusaladı. Az bir şey kaydırdı, sonra vücudunu öne aldı. Tekrar çekti. Deliğin önüne kadar getirdi. Tevfik de başını iyice çıkarmış, dışarısını kolaçan ediyordu. Arkasına sokulan Beşir'e haydi bakalım dedi. İlki Yunan Hasan'ı yolcu edelim. Ver bacağını benden yana. Çek biraz. Ha şöyle. Yürüt ulan. Kulağını koparacaksın herifin. Yavaş çek. İkisi birden Yunan'ı kucaklamışlardı. Deliğin dışı dereye doğru epeyce dik inişli bir yamaçtı. Yunan Hasan'ı dışarı doğru sürerek deliğin ağzına bıraktılar. Sonra Tevfik bir daha dışarısını kolladı. Bismillah diyerek kendini yavaş yavaş delikten çıkardı. Hasan'ın ölüsünün yanına yattı. Peşinden haysiyetli Beşir de sıyrılıp çıktı. Beşir vakit geçirmeden hemen uzaklaşmak düşüncesindeydi. Ama Yunan Hasan'ı da orada bırakmamak istiyordu. Tevfik'e usulca, yolcu yolunda gerek dedi. Besmeleni çektin mi? Çektim. Yürü öyleyse. Eğilip Hasan'ın beline sarıldı. Bir iki ıkındıktan sonra kavrayıp havalandırdı. Arkadaşını omzuna vurdu. Tevfik de ancak doğrulmuştu ki üçüncü jandarma kulesinden keskin bir düdük sesi duyuldu. Arkasından bir daha, bir daha. Tevfik tabanlarıyla ateşe basmış gibi fırladı. Derenin içine doğru adeta uçtu. Beşir, tehlikenin büyüklüğünü kavramaya vakit bulamadı. Kulağının içinde patlayan bir silah sesiyle beraber yanağını yalayarak geçen bir mavzer mermisinin rüzgarını duydu. Omuzundaki Yunan Hasan'la beraber yamaca doğru seyirtti. Hasan'ın ayakları sırtına çarpıyordu. Beş adım atmaya bile vakit bulamadan ikinci mermi onu kolayca yakaladı. Islık sesinin hemen peşinden acı bir çığlık duyuldu. Vay anam! Ve sonra Yunan Hasan'ın cesediyle beraber yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Suratı, bacakları, kafası taşlara çarpa çarpa bir süre sürüklendi. Sonra takılı kaldığı bir kaya çıkıntısının dibinde sırtından delinen yarı çıplak vücudunu topraklara çarpa çarpa bir dakika içinde can verdi. Şirinlik muskası. Mopushanede yaşayan insanlar birçok nedenlerden hayata karşı bağlılıklarını yitirirler. Kendilerini Tanrı yoluna verirler. Küçücük bir umut onlar için çok şey demektir. Söz gelişi, en azılı katillerin bile mapusa düştükten sonra namaza sarılmaları, oruca başlamaları, kuldan umudu kesip Tanrı ile barışmanın yollarını aramaları hep o çaresizliğin sonuçlarıdır. Bu mistik hava bir ruh çöküntüsü çoğu zaman bir takım açık gözlerin işine yarar. Falcılık, büyücülük, muskacılık mapushanede her zaman geçer akçedir. Bu yüzden para kazanmanın yolunu bulanlar yıllar yılı şunun bunun sırtından geçinme olanağını da sağlarlar. Mapushanede bu tip insanlar her vakit var. Ama kimi vakit bunların pek yamanları da türer ve o zaman hükümlüleri kendine köle eder. Bunlardan biri de Feyzullah Hoca idi. Zeka, hafıza kavrama gücü bakımından yaman herifti. Berbere gitmek, müdüriyete başvurmak gibi uydurma mahanalarla koğuş gardiyanlarını kafese koyanlar Feyzullah Hoca'nın koğuşunda soluğu alırlardı. O da misafirlerine izzet ikramda kusur etmez, kaz gelecek yerden tavuğu esirgemezdi. Hakimin ağzını dilini bağlamak bir şey değil, değil ama masraflı iş diye lafa başlardı. Peki ama hocam, şöyle aşağı yukarı ne gider diye sordukları vakit kağıt kalemi eline alır hesaba girişirdi. İki tutam zerdeçal, üç diş hatmi kökü, fındık kadar rastık taşı, biraz da sinamiki suhufu, yine en aşağı 25 liranın kapısı diye faturası dayıyı verirdi. Bir gün imansızın biri, Pısırık Süleyman, hocanın kerametini inkar edecek oldu. "Hocam, ben boş lafa kulak asmam," dedi. "Eğer sen beni beraat ettirebilirsen, o vakit kerametine inanırım. İnanırım ama beraat etmeden önce de beş para koklatmam. Dünyanın hali malum. Kim bilir belki de sen hırsızın birisin. Ben seni tanımıyorum ki kaç ayar insan olduğunu bileyim. Yap numaranı, al paranı." Hoca da bu peşin pazarlığa razı olur göründü. "Sen beni nereden tanıyacaksın? Ama beni cümle alemde tanımayan yoktur. Sen tabii bilmezsin. Sen derken senin gibi münkirleri kastediyorum. Dünyadaki ilimler ikiye ayrılır. Ulumu ulviye, ulumu süfliye. İşte sizler mektepte okuyorsunuz ama ulumu süfliye içinde bocalıyorsunuz. Ulumu ulviyeyi kavrayacak mertebeye ulaşamıyorsunuz. Siz zaten ervahı mukaddeseye de inanmazsınız. Siz hüddama hiç inanmazsınız. Halbuki o ervahı mukaddesinin o hüddamın neler yapmaya muktedir olduklarını bir bilseniz." Hocanın çenebazlığı karşısında Pısırık Süleyman biraz gevşedi. "Peki hocam, sen büyü de bilir misin?" diye sordu. "Büyünün türlü türlüsünü bilirim. ama günahından korkarım. Günahı bana olsun, sen bana bir büyü yap, o zaman Yaman Hoca olduğuna inanacağım. Günahını kabul edersen mesele yok. Ama ne büyüsü istiyorsun? Malum ya, büyülerin de envai var. Elma büyüsü var, sabun büyüsü var, ayna büyüsü var, kasık büyüsü var. Sonra bunlar müebbet için yapılır, soğukluk için yapılır, şirinlik için yapılır, boşanmak için yapılır. Düşmanının ölümüne büyü yapılır. Kıskançlık üzerine büyü yapılır. Çocuğun dünyaya gelmiyorsa bunun için de büyü yapılır. Bir insanın dilini bağlamak için de yapılır. Sen hangisini istiyorsun? Hocam, sen şu mapushanenin kapısını ardına kadar açmak için büyü yapmasını biliyor musun? Hem bu kadar millet kurtulur, hem bu arada sen de çıkarsın. Başkasının işine karışmak doğru değil. Sen kendine bak. Kendi selametini, kendi halasanı, kendi saadetini düşün. Peki, bir muhabbet büyüsü yaptıracak olsam, sen bunu nasıl yaparsın? Muhabbet büyüsünün nasıl yapılacağını sana anlatmak boynuma borç değil. Ama madem ki sen benim kudret ve azametime karşı şüphe ediyorsun, sırf seni tövbekar kılmak için anlatayım. Biraz ödül kahir alırsın. Havanda iyice dövüp toz haline getirdikten sonra içine bir tutam kalem çingar katarsın. Biraz karıştırdıktan sonra kahve kaşığının ucuyla darı filfil ilave edersin. Hepsini karıştırıp küçük bir bakır sahana boşaltırsın. Sahanı da önceden şeytan sidiği ile ıslatmak lazım. Yapışmasın diye. Sonra efendi cazıma söyleyeyim, bir kaşıkta zaçi kıbrıs kattın mı, siyahımtırak bir macun haline gelir. Bu macunu baklava biçiminde kesilmiş, beyaz, yazısız bir kağıdın üstüne yayarsın. Tabii bunu kendine mahsus bir de duası var. Onu 7 defa okuyarak kağıdı katlarsın. 3 köşe yaptıktan sonra biraz keçi derisi bulursun. Derinin içine bunu dikersin. Eğer erkekse erkeğin, kadınsa kadının kapısının eşiğine kimse görmeden sıkıştırırsın. O eşiğin üstünden atlayan insan, kimse, her seferinde yüreğine bir zehirdir damlar. Sevdiği uğrunda kul köle olur. O zaman Feyzullah Hoca'nın kudret ve kerametini de anlarsın. Hocam, sen pek derin bir adama benziyorsun. Ver şu elini öpeyim. Ama bir de çocuğu olmayanlara nasıl büyü yaptığını soracaktım. Ne olur şunu da bir anlat, ayağını öpeyim. Ben bunları herkese söylemem. Ama senin yavaş yavaş imana geldiğini görüyorum da, bir münkire hidayet yolunu gösterdiğim için Tanrı indinde sevap kazandığımı anlıyorum. Bu seferlik bunu da anlatayım. İlkin biraz cismizar lazımdır. Bunu alıp silkinti tozu ile iyice karıştırırsın. Biraz da deniz kadayıfı tedarik edersin. Onu da içine katarsın. 7 tane de dardağan darısı koyarsın. Biraz da çekçe karina tohumu ilave edersin. Bunların hepsini sıcak külde ısıtırsın. İyi kokması için biraz da ıtrı hindu koymayı unutma. Bu bir macun olur. Bu macundan sabah akşam karına yedirirsin. Ayrıca sen de burada yattığın yerden dua edersin. Dersin ki, elimi vurdum yere, yerden çıktı 3 peri. Biri inli, biri cinli, biri esmalı peri. İnliyi inliye yolladım, cinliyi cinliye yolladım. Esmalı periyi de bizim hatunun karnına yolladım. İşte bu duayı sabah akşam günde 2 sefer tekrarlayacaksın. Aman hocam, ayağını öpeyim. Şu macundan bana ne yapıp yapıp 1-2 yiyimlik hazırlayıver. Ben de elimden geleni ardıma koymam. Ama bilirsin, bu anlattıklarım masrafa bağlı şeyler. Sonra hapishaneye bu ilaçları sokmak da ayrıca dert. Bu kadar yükün altından kalkabilecek misin bakalım? Vallahi hocam, ne desem boş. Hani sen bu işi biraz da sevabına yapacaksın. Bizim karının evde bir sünger makinesi var, el makinesi. Ben yarın ona 2 satır yazdım mı, bedestende 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler olur. Hani makineyi elden çıkarmak zor ama hiç olmazsa bir çocuk sahibi oluruz da onunla avunur, oyalanırız. Ben sana pazara olmazsa pazartesiye muhakkak birkaç kuruş veririm. Ama ayağını öpeyim, sen de duanı biraz sıkı tut. Böylece anlaştılar. İmansız da pazarlığın sonunda imana geldi. Hocanın ünü bir süre sonra adam akıllı dal budak saldı. Herif sabahlara kadar koğuşta muska yazdığı halde siparişlerin sonunu bir türlü alamıyordu. Aradan 2 ay kadar geçmişti. Bir gün gardiyanlar hocanın kollarına girmişler, müdüriyete doğru götürüyorlardı. İhtiyarın ağzı burnu kan içindeydi. Suratı darmadağın olmuştu. 8-10 adım ötede de arkadaşları Pısırık Süleyman'ı kollarından yakalamışlar, durdurmaya çalışıyorlardı. Süleyman hocanın arkasından boyuna küfrediyor, "Hırsımı alamadım ki, bir şeye benzetemedim ki," diye tasalanıyordu. Balcı baba Süleyman'a yaklaştı. "Ne ettin ulen?" diye çıkıştı. Süleyman soluyarak anlattı. "Az bile yaptım babacığım. Ocağımı söndürdü Deyyus. Sözde çocuk olacakmış. Erik pestilini suda eritmiş, ezme yapmış. Çocuk macunu diye bana yutturdu. Tam 70 liramı aldı. Buna dayanmıyorum. Karı çocuk macunu yemeye başladı ya, zaten teşnedir böyle işlere. Hazır macun bahanesi de var. Daha ben buradan çıkmadan bizim karının karnı şişmeye başladı. Sen olsan ne yaparsın böylesine?" Balcı işi büsbütün alaya aldı. "Ülen mübarek, hoca ne ya, niye bunca öfkeleniyorsun? Belki panzehrini de bilir ülen." Yetim Hakkı. Arkadaşları ona Yetim Mehmet derlerdi. Gerçekten de yetim gibi boynu büküktü. Kimseyle uzun boylu konuşmaz, şakalaşmaz, kimsenin kalbini kırmaz, kendi halinde düpedüz yaşar dururdu. 3 aydır yatıyordu. Tevfikgil'in eniştesi Hamza'yı başına taşla vurup öldürmekten sanıktı. Duruşması daha başlamamıştı. Ama kanundan anlayanlar helalinden bir 20'liğin var diyorlardı. Oysa Yetim Mehmet bir yılı bile göze alamıyordu. Geldiği günden beri hep kendi kendine düşünür, sonunun nereye varacağını kestirmeye çalışırdı. En çok belini büken köydeki yavuklusu Hacer'di. Onu bir türlü unutamıyordu. "Bu işi yapmışlığım olsa gam yemem, velakin bir günahım yok," diyordu. Geçenlerde mapushanenin mutfak duvarını onarırken Yetim Mehmet'in ayağına kocaman bir taş düşmüş, parmaklarını pestil etmişti. Bunun üzerine yetimi hastaneye kaldırdılar. 45 gün yattı. Yaraları iyice kapanmadan taburcu etmişler. O gün dönmüştü. Topallaya topallaya koğuşun bahçesine girdiği vakit bütün arkadaşları etrafını çevirdiler. "Nasılsın Yetim Mehmet? Geçmiş olsun. Bir şeyciğin kalmamış. Arslanlar gibisin maşallah." Oysa Mehmet her adımda yüzünü buruşturuyordu. Koluna girip yatağına getirdiler. Yırtık kilimine şöyle bir baktı, karyolanın her yanı toz toprak içindeydi. Gözlerini duvarlarda dolaştırdı. Arkadaşlarının yüzlerine ayrı ayrı baktı. "İyiyim, Cenab-ı Hakk'a çok şükür," dedi. "Ya siz iyisiniz inşallah?" "Sen bize bakma Mehmet, kendinden haber ver. Hastanede rahatın iyi miydi?" "Allah razı olsun." "İyi baktılar mı bari?" "Yo, yemekten yana hiçbir laf yok. Çorbasıyla, tatlısıyla künde adamı 3 sefer, 4 sefer doyuru doyuruyorlar. Neme lazım, Allah var. Eti bütün bütün veriyorlar. Hoşaf desen ibadullah." "Yani desene iyi ki ayağına taş düşmüş." Mehmet yüzünü buruşturdu. "Yo, öyle deme hemşerim. Cenab-ı Rabbim kimseye zekat koymasın. Can sağlığı olduktan kelli yemek ne demeye oluyormuş. Başka ne haber var, anlat bakalım." "Ne anlatayım hemşerim? Havadisin tümü sizde. Köyden mektup var mı bana acep?" Onun halini, derdini herkesten iyi bilen Semiz Bektaş karşılık verdi. "Mehmet, ben kolladım hep, gelmedi. Belkim gelir." Yetim Mehmet bu habere daha çok üzüldü. Kaynatasından şimdiye kadar hiçbir haber alamaması, Hacer'in ne olduğunu bilememesi onu tüketiyordu. Ekinleri kaldırdıktan sonra düğün yapacaklardı. Ama kısmet olmadı. Kızı Süleyman Ağa da oğluna istiyordu. Kız o vakit ayak diremiş, Mehmet'ten gayrisine gitmem diye dayatmıştı. Oysa Mehmet mapusa düşünce hesaplarda ister istemez değişmiş olabilirdi. Yetim Mehmet ayağı alçıda iken bile hep bunu düşünüyor, kızı kaybetmekten korkuyordu. 3 aydır köyden mektup alamaması onu kötü düşüncelere sürüklüyordu. Gözlerini boşluğa dikti, dalıp kaldı. O vakit Bektaş mahkemede başka bir müjde verdi. "Mektup yok ama bir hemşerim mapusa geldi sizin köyden." Mehmet telaşla sordu. "Kim ki?" "Aha döşeye kıvrılı Yakup." "Yakup mu, nerede?" "Aha." Mehmet yay gibi yerinden fırladı. Topal ayağını sürüye sürüye Bektaş'ın işaret ettiği yatağa doğru koştu. Örtülerin altında biri yatıyordu. Mehmet usulca sokulup battaniyeyi kaldırdı. Uyuyan adam da bu sırada gözlerini açtı. Yetim Mehmet bakar bakmaz tanıdı. "Vay Yakup, vah kardeşim, ne oldun lan?" Birdenbire sarıldı. Yakup'u yanaklarından öpmeye başladı. Öteki de şiltenin içinde doğrulmaya çalışarak Mehmet'e sarıldı. Uzun uzadıya kucaklaştılar. Yetim Mehmet'in gözleri dolu dolu olmuştu. "Lan ne arıyorsun burada? Kahpe felek sana da mı oyun etti?" "Vah Yakup, vah." Öteki başını salladı. "Sorma Mehmet, bir iş geldi bir kerem başımıza." Ne oldun lan? Bir iki derin derin içini çekti. Garı menselesi. Ne ettin? Bir cehaletlik ettim birader. Şaban'ın duduğu kaçıra kodum. Jandarma da bizi kaya dibinde postaladı. Vir etti kurşunu. Garı kısmının yanında daban mı kaldıracağım? Ben de benim paslıyı doğrulttum. Çaldım ataşı. Çaldım ataşı. Jandarmanın onbaşısını upuzun sere kodum. Emme sonu kötü besbelli. Garıyı da virdik. Kelepçeyi de giydik. Mehmet biraz düşündükten sonra tuh töbeler olsun dedi. Jandarma mefat etti mi ki? Yarası üç ümit az diyorlar. Seni ne gün gündertdiler buraya? Cuma. Ne yatıyorsun şimdi? Hastayım lan. Dabanımdan köz çıkıyor. Gali iflah olmam ben. Niye lan? Öleceğim. Hadi lan köpoğlunun bebesi. Ne demeye öleceğim işin? Ben biliyorum Mehmet. Bir gece çayda yatırdılar ölsün diyerekten. Ölmen lan ölmen. Yüreğini zıkı tut. Allah'tan umut kesilir mi? Ben kestim. Töbe dilen. Cenab-ı Rabbim ne canlara can kattı biliyor musun? İkisi de sustu. Yakup gerçekten bitkin haldeydi. Alnında ter damlaları boncuklanmıştı. Yüzü kıpkırmızıydı. Gözlerini açık tutacak hali yoktu. Yetim Mehmet onu uzun uzun süzdükten sonra elini alnına götürüp terlerini kuruladı. Yakup dedi, sana bir şey soracağım. Bana esah di. Sor. Hacer'i soracağım. Duruyor mu? Yakup gözleri kapalı kapalı hemen karşılık vermedi. Öteki tekrarladı. Anlat lan korkma. Duruyorsa duruyor, durmuyorsa durmuyor. Durmuyor Mehmet. Yetim Mehmet birdenbire dondu. Yakup gözlerini açmaya çalıştı. Arkadaşının yüzüne baktı. O sanki taş kesilmişti. Dudakları birdenbire beyazlaşmıştı. Ondan sonra aralarında tek kelime konuşulmadı. Mehmet yerinden kalktı. Topallaya topallaya yürüdü. Koğuşun bahçesine çıktı. Hükümlüler çamurların içinde birdir bir oynuyorlar, zıplayıp koşuşuyorlardı. O duvarın dibinden ağır ağır yürürken birdir bir oynayanlardan lodos hakkı birdenbire yetim Mehmet'e çarptı. Mehmet neye uğradığını anlayamadan çamurların içine yüzü koyun kapaklandı. Oyunu seyredenlerden 3-4 kişi hemen Mehmet'i kaldırmaya koştu. Suratı iyice çamura bulanmıştı. Lodos hakkı Mehmet'i koltuklarından kavrayıp yürütmek istedi. ''Vallahi pardon Mehmetçiğim'' dedi. ''Namert olayım gördümse. Bir kazadır oldu civanım. Bir yerin acıdı mı bari?'' Öteki topal ayağının üstüne basmaya çalışırken çamurlu ellerine bakarak karşılık verdi. ''Yok hemşerim bir şey yok. Vallahi kusura bakma yani. Sen keyfine bak aslanım, gaza bu.'' Ağır ağır yürüdü. Tuğlaların yığılı durduğu köşeye geldi. Sırtını duvara dayayıp çömeldi. Yaralı ayağı fena halde sızlamaya başladı. Hava oldukça serindi. Ama onun buna aldırış ettiği yoktu. O herkesten uzak olmak istiyor, başkalarıyla konuşmaktan kaçınıyordu. Kendine göre bir düş dünyası vardı. Yakup'un lafı içini adam akıllı dağlamıştı. Yüreğine acısına dayanılmaz bir ateş düşmüştü. Koğuş kapılarının kapanacağını haber veren akşam çıngırakları çalıncaya kadar yerinden kımıldamadı. Yakup'un deminki sözleri kulaklarında uğultular yapıyordu. Durmuyor Mehmet. Gardiyanın düdüğü öttüğü vakit yüzünün çamurlarını ovalayarak temizlemeye akıl etti. Yaralı bacağını her sefer yere basışında dudaklarını ısırarak ağır ağır demir kapıya doğru yürüdü. Koğuşa girdikten sonra yatağının üstüne büzüldü. Bir zaman kimseyle konuşmadı. Yakup'tan aldığı haber onu adam akıllı çökertmişti. Demek ki Hacer artık başkasının malı olmuştu. Şimdiye kadar ondan bir haber alamamasının nedeni anlaşılıyordu. Herkesin uyuyacağına yakın yerinden kalktı. Seke seke Yakup'un yatağına gitti. O kan ter içinde dalgın sayıklıyordu. Elini Yakup'un alnına koydu. Ateş içindeydi. Kirpiklerinin dibinde yaş birikmişti. Bir ayağını örtünün dışına çıkarmış, karyoladan aşağı sarkıtmıştı. Alnında yetim Mehmet'in elini duyunca gözlerini araladı. Gülümsemeye çalıştı. Sonra kolunu uzatıp Mehmet'in elini avuçlarının arasına aldı. ''Kusurumu bağışla benim.'' dedi. Mehmet yüzünü onun yüzüne yaklaştırarak sordu. ''Ne kusuru ki Yakup?'' Öteki kelimeleri zorlukla mırıldanarak. ''Kusurum büyük.'' dedi. ''Cenab-ı Rabbim biliyor. Gari sen de bil. Ben öleceğim Mehmet. Ölürken günahınan gitmeyek. Bağışlıyor musun?'' ''Neyi bağışlıyormuşum? Anlamadım ki. Anlatmıyorsun ki.'' ''Anlatacağım Mehmet. Hepsini bir anlatacağım. Biliyorum ben. Sen yavukluğuna yanıyorsun. Emme yanma.'' ''Beni dinlersen yanma. Sen kurtulacaksın. Ben seni temize çıkaracağım.'' Yetim Mehmet'in gözleri şaşkınlıkla açıldı. İlkin hastalık nöbeti yüzünden onun abuk subuk konuştuğunu sandı. Ama öteki gerçek bir pişmanlık hüznü içinde anlattı. Senin suçun yok. Sen bir gayrı hakkın yatıyorsun. Ben bunu biliyorum. Tevfikgil'in Hamza'yı sen öldürmedin. Öldüren başkası. Emme kim olduğunu ben de bilmiyorum. Kur'an hakkı için sen değilsin. Yetim Mehmet, kendi suçsuzluğuna inanan bir insanla karşılaşmaktan öylesine büyük bir sevince kapıldı ki eğilip Yakup'un yanaklarını öpmeye başladı. Ama Yakup, kendi başını öte tarafa doğru çevirerek buna engel olmak istedi. Öpme beni Mehmet. Yüreğimin acısına Sultan Selim dayanamaz. Sen bir iftiraya yatıyorsun. Beni öpünce nek dayanamıyorum, öpme. Ben öpülecek bir insan mıyım ki? Bir insan olsam senin gibi mazluma eder miydim bu işi? Mehmet'in bakışları birdenbire bulandı. Korkuyla karışık bir şaşkınlık içinde sordu. Sen mi ettin bana bunu? Ne demeye ettin? Vallahi anamıyorum. Harbi konuş. Gözünü gözümden kaçırmayacaktan konuş. Anlat hadi. Yakup derin derin soluduktan sonra alnını eliyle sildi. Ben nasılsa öleceğim dedi. Hiç olmamış kafir ölmemek vacip. Senin iftiracın benim hemşerim. Esbabı da Hacercik. Yetim Mehmet zangır zangır titriyordu. Yakup'un elini koparır gibi sıkarak, ''Anat Muhammed başına, aklın tam mı eksik mi ne bileyim ben?'' ''Aklım tam Mehmet, tam. O bizim Yezid İsmail'in haltının kuyruk kılı seni de yaktı, beni de yaktı. Kendini de kül etti, golü verdi. Hamza'nın cansızını tarlada buluncak jandarma başçavuşunun zihni temelli zayi olmuş.'' Katil de katil diyerekten gayfelere adam salmış soruşturmuş. Yok yok. 24 zahatına kadar katili bulun diyerekten jandarmaya kaymakamdan ilam gelmiş. Başçavuş olmuş bir deli. Yezid İsmail o aşam bana koştu. Hamza'yı öldürenin katili Yetim Mehmet'tir dedi. Sen nereden biliyorsun dedim. O günü Yetim Mehmet'i Hamza'nın çitinden çıkarken Hamdigil görmüş dedi. Ondan sonracığıma dedi ki, jandarma başçavuşa katilin muhbirine yüz gayime vermeye avradıma yemin etti, dedi. Len dedim, sen niye gidip haber vermiyorsun dedim. O da bana dedi ki, Hacer'e tutkunluğumu cümle cemaat biliyor. Ben muhbir olunca kız için bir iftirayı düzdü derler, dedi. Ben de dedim ki, bu işi yapamam, dedim. O sıra İsmail, sen bu işi yapamazsan ben de seni muhtarın üç davarına çalan Yakup'tur diyerekten muhbirlerim dedi. Hacer'i almayı zihnine koymuş. Zihni kopası. Fikrimi temelli şaşıttı. Ben de madem kileyin dedim, Yetim Mehmet bu işi etti, garip doğruluktan şaşmamalı diyerekten başçavuşa varıp dayandım. Birbiri anlattım. Hamdigil'i çağırtmış. O da tasdiklemiş. Yani senin menselen bu. Emme bir şey diyeyim mi sana? Bu suçun başı sen değilsin. Benim yüreğim bunu kabullenmiyor. Yetim Mehmet tir tir titriyordu. Bütün dolabın Hacer'in çevresinde döndüğü, kızı elinden almak için bu iftiranın Yezid İsmail tarafından düzenlendiği apaçıktı. Yetim Mehmet boynunu büktü. 15 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl bu yüzden mahpuslarda çürüyecekti. Ama Hacer'in acısı yüreğini büsbütün dağlamıştı. Yakup, Mehmet'in elini daha güçlü sıkarak, ''Üç yudum su bir şuradan ölmüşüne.'' dedi. Mehmet topallayarak kalktı. Koğuş duvarının çıkıntısında duran bakır tası aldı Yakup'a uzattı. O kendini zorluya zorluya vücudunu doğrulttu. Kirden çizgi çizgi olmuş boynu ter içindeydi. İnleyerek tasa uzandı. Yetimin elinden birkaç yudum içti. Sonra derin derin ohladı. Kendini yere atar gibi tekrar başını yastığa koydu. Adam akıllı bitkin haldeydi. Ama yetimin durumu da pek kötüydü. O da içinden çökmüştü. Yakup gözleri aralık tekrar anlattı. Ama biliyor musun Mehmet? Başçavuş da erkekliğin tüyü bilem çıkmamış. Yüz gayime vereceğim diyerekten gayfelerde cangır cangır adam çağırtan o biti köşeli herif vallaha 12,5 gaymeden fazlasını vermedi. Sen gel de bu çeşit adamda namus ara. Baş efendi dedim. Bu senin erkekliğine yakışır mı dedim. Yüz deyip de 12,5 verilir mi dedim. O da bana len dedi. Bu katili sen demesen de biz gene bulurduk dedi. Ben de yaş bulurdunuz dedim. Kovdu beni. Emme zalimin 12,5'u Müslümanın kursağından mı geçer? Elbette geçmez. Uzan benim şu pantula. Yetim Mehmet'i katil diyerekten iftiralamanın 12,5'unu ben yiyemem. Nasip gene seninmiş. Ver şu pantulu len. Güzden beri cebimde taşırım mekruh parayı. Mehmet pantoluna uzandı. Hasta külot pantolonunun küçük cebinden çıkardığı büklüm büklüm olmuş kağıt parayı yetime verdi. Mehmet arkadaşının avucuna koyduğu parayı üzgün üzgün baktı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini kestiremiyordu. Bir vakit ikisi de bir şey söyleyemedi. Hastanın başı yanına sarkmış, göz pınarlarından yaş birikmişti. Göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Yetim Mehmet onu epeyce süzdü. Bulanmış, buğulanmış bakışlarını onun yüzünde, boynunda, saçlarında, terli alnında dolaştırdı. Sonra usulca yerinden kalktı. Ağır adımlarla koğuşun ucuna doğru yürüdü. Kör Kamil kahve ocağını küllemiş, yatmaya hazırlanıyordu. Yetim Mehmet topallayarak Kamil'e sokuldu. ''Vakitsiz misafirin kusuruna bakılmaz.'' dedi. ''Hepimiz garibiz. Böyle günde Müslümanlığımızı belli edeceğiz. Gari senin vicdanına bakıyoruz. Al şu 2,5'u bir ada çayı kaynat. Üst yanı da helal olsun. Hastamızdan umut az. Huzuru mahşerde Cenab-ı Mevla'ya verecek bir cevabımız bulunsun.'' 10. ayrımın sonu, sayfa 171.